Ayrım 33.
Kusenüs ayrıca bu tablo içindeki yapı ayrılıklarını da ortadan kaldırmıştı. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki sert karşıtlık kaybolmuştu. Evrenin bu iki bölgesinde aynı yasaların, aynı koşulların hüküm sürdüğünün düşünülebileceği anlayışı artık söylenmiş bulunuyordu. Doğanın yeri ile gökü ile değişip gelişen dinamik bir birlik olduğu anlayışı, Rönesans'ın çeşitli çığırlarının üzerinde birleştikleri bir düşüncedir. Oysa Orta Çağ doğa anlayışında dualisttir. Yeryüzü ile gökyüzünün yapıları başka başkadır. Her birinin kendine göre ayrı yasaları vardır. İmdi doğanın birliğine inanan Rönesans felsefesi, doğanın derinliklerine sokuldukça evreni en içinden birleştiren ana kuvvetlerle karşılaşacağımızı tasarlar. Bundan dolayı doğayı bilmede yapılacak şey bu ana kuvvetleri aramaktır. Doğa karşısında bu arayan, araştıran tutum da Rönesans felsefesinin bir özelliğidir. Orta Çağ felsefesi doğayı araştırmıyor, yalnız antik çağdan almış olduğu tabloya, kavramlara temiz, açık sınırlar çizerek bir düzen vermeye çalışıyordu. Rönesans felsefesi ise doğanın binbir görünüşü arkasında saklanan kuvvetlere bilgiyle sokulmak ister. Bu kuvvetleri bilmek aynı zamanda onlara egemen olmak demektir. Doğaya egemen olmak da doğa bilgimizin doğruluğu için kesin bir ölçüdür. Rönesans doğaya egemen olmayı ilkin sistemli bir araştırma ile değil, büyü, magi yolu ile denemiştir. Rönesans'ın başlangıçta büyü yöntemine başvurması hem doğa üzerinde bilgi ve görgülerinin eksik olması hem de doğayı canlı, organik bir varlık sayması yüzünden olmuştur. Böyle bir anlayışla insan doğanın sırlarına sokulabilir. Çünkü kendisi de bu canlı doğanın bir parçasıdır. Onda da doğadaki aynı kuvvetler etkimektedir. İnsan büyük evrenin makrokozmos yanı sıra olan bir küçük evrendir, mikrokozmos. Evrenin bütününde bulduğumuz aynı kuvvetler insanda da vardır. Bundan dolayı insanı araştırmak, doğayı araştırmaya götüren yoldur. Böyle bir anlayışın en tipik düşünürlerinden birisi Rönesans başlangıçlarının ünlü hekim ve kimyacısı Paracelsus'tur. Asıl adı von Hohenheim, 1493-1541. Bir İsviçre Almanı olan Paracelsus'a göre tıp doğa biliminin temelidir. Çünkü insan vücudundaki doğa kuvvetlerini öğrenen hekim bunları büyük doğada yedinden bulur. Doğadaki kuvvetleri öğrenince de madenlerle otlardaki hastalıklara karşı kullanılabilecek kuvvetleri de tanımış oluruz. Orta Çağ sonlarında nominalizm teoloji ile felsefeyi birbirinden kesin olarak ayırmıştı. Bu çığıra göre tümeller gerçek değildirler. Gerçek olan ancak duyularımızın konusu olan tek tek varlıklardır. Doğmalar duyular üstü olduklarından ancak dini inançların bilgisi olan teolojinin konusu olabilirler. İşte bu çığırın izinde yürüyen Paracelsus için felsefe doğa bilgisinden başka bir şey değildir. Felsefe doğanın bilinmesidir. Yalnız onda bu doğa bilgisi fantastik bir metafizik, varlıkların bağlantılarını kavrayan esrarlı bir sezgi gibi bir şey olur. Doğa canlıdır. Büyülü tanrısal kuvvetlerle doludur. Doğanın özüne kitaplardaki ölü bilgilerle değil, onunla doğrudan doğruyu birlikte duyarak, birlikte yaşayarak, birlikte davranarak girilebilir. Bu da olabilir. Çünkü insan bu canlı doğanın ortasında bulunan bir mikrokozmostur. İnsanın çevresinde dağınık bir halde bulunan şeyler onda bir bütün halinde birleşirler. Onun içindir ki insan bu şeyleri bilir ve onlara egemen olabilir. Paracelsus'un Vulcanus adını verdiği bir kuvvet, tanrısal ruh bütün evrenin içine yayılmıştır. Tek tek varlıklarda buna bir de tek varlığın özel ruhu Arceus da katılır. İmdi nerede olayların gidişine karışılmak isteniyorsa orada tek şeyin Arceus'unu, hayat gücünü bilmek ve kavramak gerektir. Bir insanın sağlam olması onun Arceus'unun engelsiz işlemesine bağlıdır. Hastalık Arceus'un yabancı bir ruha bağlı olmasıdır. Bundan dolayı hastalığı karşıt kuvvetlerle değil, hastanın özünü sağlamlaştırmakla iyileştirmelidir. Hasta bir organa ancak onun kendisinden yapılmış bir madde ile yardım edilebilir. Her şeyinin canlı olduğu, her yanının can ruhlarının büyülü egemenliği ile dolu bulunduğu bu dünyada hekim her şeyden önce iyi ve kötü ruhları, Geister, iyice tanımalı. İyileri desteklemeyi, kötülerle savaşmayı öğrenmelidir. Ama her şeyde bir de Vulcanus, evren ruhu gizli olduğundan, onu destekleyecek bir ilacın, yani bütün hastalıkları iyileştirecek bir tüm ilacın, devayı küllün de olması gerekir. Bu da bilgilerin arayıp da bir türlü bulamadıkları o taştır. Bütün fantazilerinin yanı sıra Paracelsus bu taşı bulmak yolunda çok çalışmış, bu uğurda birçok kimya deneyimleri yapmıştır. Bu arada kimyanın bazı esaslarını geliştirmiş olması onun en olumlu yönüdür. Orta çağ için doğa güvenilemez, kavranılamaz bir şeydi. Doğayı pek az bilip anladığı için orta çağ insanı doğa karşısında bir güvensizlik duyuyor. Kendini onun karşısında çaresiz buluyordu. Gerçi insan da doğaya sokulabilecek, onunla birleşip onu yönetebilecek olanakların olduğu seziliyordu ama bu yeti de olağanüstü, şeytancı bir şey sayılıyordu. Oysa Rönesans insanı doğaya kendisinden ürküntü duyulan, bilinemez bir şey diye değil, büyük bir güven ve sevgiyle bakar. Çünkü onu kendi içinde bulur, kendisini onun içinde görür. Ona tutkulu bir özdeyiş ile yönelip sırlarını kavramaya, ona egemen olmaya çalışır. Ama Paracelsus örneğinde gördüğümüz gibi bu sırlar ilkin sağlam bir yöntem ile değil, hayal gücünün buluşlarıyla çözülmek istenir. Doğanın gidişine astroloji ve büyü ile egemen olunmaya çalışılır. Bu dönemde henüz kimya yoktur. Bütün bayağı madenleri altına çevirecek olan bilge taşını aramaya simya alkemi vardır. İşte Rönesans başlangıçlarının bu fantezilerle yüklü doğa felsefesi yanında deneye dayanarak doğayı sistemli bir şekilde araştırmak isteyen çığırların da yavaş yavaş belirdiğini görüyoruz. Bu çeşit çalışmaları bir yandan o sıralarda hızla gelişmekte olan matematik, öbür yandan da keşif ve icatların güvenilir, sağlam doğa bilgilerine karşı yaratmış olduğu geniş bir ilgi ve gereksinme desteklemiştir. Aynı zamanda bir keşifler ve icatlar çağı olan Rönesans'ta Amerika kıtası keşfedilmiş, yeni deniz yolları açılmış, pusula, barut, basım ve optik aletler bulunmuştur. Bu keşif ve icatlar Avrupalı'nın gerek coğrafya gerekse kozmografya ufkunu birdenbire pek çok genişletmişti. Bundan böyle bütün yeryüzüne yayılacak Avrupalı'nın doğa gerçeğini iyice kavramış bilgilere büyük bir gereksinmesi vardır. Rönesans başlarında doğayı sağın, exact olarak araştırmak isteyenlerden birisi İtalyan Bernardius Teresius'tur ya da Bernardino Teresio 1508-1588. Gerçi o da kendisini fantezilerden büsbütün kurtarmış değil ama yine de doğayı sırf deneye dayanarak araştırma yolunda büyük yararlılığı dokunmuştur. Rönesans'ın doğa felsefesinde ampirizmin baş temsilcisi olan Teresius, Aristotelesçe skolastiğe şiddetle karşı koyar. Kendini otoritelerden kurtarmış, bağımsız bir doğa bilgisinin gelişmesine engel olduğu için Aristoteles felsefesinin bütün akademilerden kovulmasını ister. Yeni bir doğa anlayışına, doğa ancak özgür olarak deneye dayanarak incelenirse varılabilir. Sırf düşünme ile bir takım doğa bilgilerine varılabileceğini sanmak baştan aşağıya yanlıştır. Aklın sonuç çıkarmalarıyla elde edilen bilgiler gerçeğin bir tahmini olmaktan ileri geçemezler. Bunları deney doğrularsa ancak o zaman kesin bir bilgi olurlar. Bu düşündüklerini gerçekleştirmeye yardımı olsun diye Teresius bir doğa araştırmaları derneği kurmuştur. Ama Teresius sözü geçen bilgi ilkesine sadık kalmamıştır. Birçok filozoflar gibi kafasının içinde bir dünya tasarlamayı değil, gerçeği dikkatle araştırmayı istiyorum demesine rağmen sonunda yapmış olduğu şey eski İonya filozoflarınkini andıran bir doğa metafiziğidir. Bu metafiziğin esası yaş ile kuru ya da soğuk ile sıcak arasındaki karşıtlıktır. Kuru ile sıcağın toplandığı merkez güneştir. Yaş ile soğuğun toplandığı merkez ise yerdir. Bu iki ilke kuru sıcak ile yaş soğuk arasında sürekli bir savaş hüküm sürer. Zaman zaman bunlardan biri ötekine üstün gelir ama onu büsbütün ortadan kaldıramaz. Bu sonu gelmeyen savaş başlangıçtaki hiçbir niteliği olmayan maddeden tek tek varlıkların meydana gelmelerinin nedenidir. Tek tek varlıkların niteliklerini belli edip onları birbirinden ayrı kılan bu iki ilkeden birinin bir şeyde az ya da çok bulunmasıdır. Telesius'un bu doğa metafiziğinin ana çizgisi madde ile kuvvet arasındaki ilgidir. Aristoteles'in doğa öğretisinde ise madde ile form arasındaki ilinti esastır. Genel olarak ilk çağ doğa felsefesi doğa olaylarını bunların ortada göründükleri formlarla açıklamaya çalışmıştır. Bu çağda doğa olayları hep gelişmelerini bitirmiş sonuçlar olarak anlaşılmıştır. Oysa Rönesans'ın getirdiği yeni doğa anlayışı bu sonuçlarda, formlarda kalmaz. Geriye giderek onları oluşturan kuvvetleri arar. İşte Telesius'un sıcak ile soğuk da bütün doğayı oluşturan iki kuvvet, iki ilkedir. Principia, agentia. Sıcak ile soğuk madde ya da nitelik değildirler. Kendilerine göre hareketleri olan birer kuvvettirler. Sıcağın genişletici, soğuğun büzücü bir hareketi vardır. Telesius'un bu anlayışı karşısında Aristoteles'in öğeler öğretisi de tutunamaz oluyordu. Artık Aristoteles'in anladığı gibi doğal yerleri olan ya da doğal yerlerine ulaşmak için kendilerinde bir çaba taşıyan öğeler kalmıyor. Şimdi olsa olsa merkezi güneş olan birinde genişletici kuvvetin, merkezi yer olan ötekinde büzücü kuvvetin etkilediği iki öğe vardır. Telesius'un maddeden ayrı olan bir uzay da kabul etmesi, Aristoteles'in her şeyin doğal bir yeri vardır görüşünü ayrıca sarsıyordu. Ona göre boş uzay bile olabilir. Aristoteles'in doğanın boşluktan kaçındığına inanması ancak bir kuruntudur. Ortaçağ doğa görüşünün temeli Aristoteles'in doğa sistemiydi. Rönesans kendi doğa tablosunu çizerken sıyrılmaya çalıştığı, aşmak istediği bu sistemi yıkmakla işe başlamıştır. Küsenüs bu kımıldamayan, duruk sistemi baştan aşağı bir hareket olarak anlamıştı. Telesius da onun kas katı öğelerini ve formlarını ortadan kaldırmıştır. Ama Aristoteles, Ptolemeus sisteminin dayandığı ana direkleri asıl Kopernikus yıkacaktır. Aristoteles'in doğa tablosu duyularımızın bize doğrudan doğruya göstermekte oldukları görünüşü üzerinde kurulmuştu. Kopernikus bunu altüst edecek, doğanın gerçek yapısı ile sübjektif kavrayışımızın gösterdikleri arasında büyük bir ayrılığın olduğunu kesin olarak tanıtlayacaktır. Rönesans düşüncesinin en büyük başarısı olan yeni doğa bilimi, tek bir düşünürün değil, birçok düşünürün ortaklaşa yapıtıdır. Orta çağın doğa tablosunu yıkıp bunun yerine yeni bir doğa görüşü koyma işinde irili ufaklı bir sıra düşünürün payı olmuştur. Ancak yeni doğa anlayışını son kesin biçimine yaklaştıran, bu anlayışın bugüne değin değişmeyecek temelini kuran Nicolaus Copernicus 1473-1543 olmuştur. Astronomik dünyayı tasavvurumuzda büyük bir devrim getirmiş olan Copernicus, Batı Prusya'da Vistul Irmağı üzerinde bulunan Thorn şehrinde zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Milliyeti üzerinde Lehliler ile Almanlar arasında uzun tartışmalar olmuştur. Doğduğu ailesinin uzun zamandan beri oturduğu topraklar, Lehliler ile Almanların birbirine karıştığı bir sınır boyu olduğundan milliyeti bir tartışma konusu olabilmiştir. Önce o sıralarda hümanist bilgiler, matematik ve astronomi bakımından çok iyi bir durumda olan Krakow Üniversitesi'nde okudu. Sonra 10 yıl kalacağı İtalya'ya gitti. Devrin ünlü üniversiteleri olan Bologna ve Padua üniversitelerinde felsefe, matematik, astronomi, hukuk ve tıp okuyarak öğrenimini tamamladı. İtalya'ya gitmeden önce de amcasının yardımıyla Frauenburg Manastırı'nda küçük bir ruhani göreve atanmıştı. Sonra ömrünün büyük kısmını burada geçirecek, sisteminin temellerini burada kuracaktır. O sıralarda başlamış olan reformasyonu dindeki bu yenileşme hareketini iyi karşıladığından güç durumunda kaldı. Özgür düşünceli arkadaşlarıyla görüşmesi yasak edildi. Bu yüzden ömrünün son yıllarını yalnızlık içinde geçirdi. Ölüm yatağında yattığı günlerde 1543, büyük bir devrim getirecek olan Gök Cisimlerinin Dönmesi üzerine adlı yapıtı yayımlandı. Kopernikus bu yapıtını uzun yıllar yayımlamayıp bekletmiş, düşüncelerinin dar bir çerçevede kalmasını istemiştir. Ama düşünceleri yine de oldukça yayılmışlardır. Bunu da o arada kendisinden çıkarmış olduğu küçük bir özet sağlamıştır. Düşüncelerinin büsbütün yayılması ile yapıtının yayımlanmasında asıl ateşli yandaşlarından biri Wittenbergli bir matematik bilgini olan Joachim Reticus'un büyük bir rolü olmuştur. Reticus onun sistemini yakından öğrenip incelemek üzere 1539 yılında Frauenberg'e gitmiş. Burada 2 yıl kalarak çıkardığı bir kitapla dünyaya Kopernikus sistemini geniş çizgileriyle öğretmiştir. Ayrıca Kopernikus'u ünlü yapıtını yayımlamaya razı etmiştir. Yapıt önce pek ilgiyi çekmemiş, hiç de heyecanla karşılanmamıştır. Bunda basım işini üzerine alan birisinin ortalığı kızdırmamak kaygısıyla yazmış olduğu ön sözün büyük etkisi olmuştur. Uzun zamanlar Kopernikus'un kendisini sanılan bu ön sözde sunulan öğretinin ciddi bir sav olmadığı, bir varsayımdan, bir matematik spekülasyonundan ileri geçemeyeceği söyleniyor. Eski görüşler de doğrudurlar, yerindedirler. Zaten astronomiden kesin bir bilgi beklenmemelidir deniyordu. İşte Kopernikus'un öğretisinin uzun zaman dikkati çekmemesi bu ön söz yüzünden olmuştur. Ama yine bu ön söz yeni öğretinin engelsizce geniş çevrelere yayılmasına da yol açmıştır. Nitekim sonraları Giordano Bruno ile Kepler bu ön sözün Kopernikus'un olmadığını tanıtlayınca ve Galilei'de yeni teoriyi deneyinde doğruladığını gösterince kıyamet kopmuş, hemen hemen 1,5 yüzyıla yakın bir sürece kilisenin yasak ettiği kitaplar listesinde yer alan bu yapıtın öğrettiklerine inananlar Engizisyon mahkemelerinde sürünmüşlerdir. Giordano Bruno ve Galilei gibi bir takımı da inançlarının kurbanı olmuşlardır. Kopernikus'un öğretisinin getirdiği yenilik çok büyük ve günü için tehlikeli bir devrimdi. Çünkü binlerce yıldan beri inanılan ve kilisenin resmi görüşü olan bu evren tasavvurunu alt üst ediyordu. Yeni teori geosentrik bir anlayış yerine heliosentrik bir anlayış koyuyordu. Aristoteles, Ptolemaios sisteminde bütün gök cisimleri evrenin merkezinde bulunan ve kendisi duran yerin etrafında hareket ediyorlardı. Kopernikus ise şimdi bu tabloyu tam tersine çeviriyor, güneşi ortaya koyuyor, içlerinde bir de kendi ekseni üzerinde dönen yerin de bulunduğu öteki gezegenleri güneşin etrafında döndürüyordu. Bu arada Kopernikus bazı bakımlardan eski sisteme bağlı kalmıştı. Yer küre şeklindedir. Gezegenlerin yörüngeleri daire biçimindedir. Evren en dıştaki kendisi kımıldamayan duran yıldızlar gökyü tarafından sınırlanmıştır. Konsantrik saydam kürelere çakılı gezegenler güneş ile duran yıldızlar gökyü arasında hareket ederler. Yer Venüs ile Mars arasında bulunur. Evren sonlu mu sonsuz mu? Bunun için Kopernikus kesin bir şey söylemiyor. Ancak şunu biliyor ki yerin yörüngesinin çapı yerin duran yıldızlara olan uzaklığı karşısında hiç denecek kadar küçük. Yeni öğretiyi çıkış noktası olan bir iki kabulü ve felsefi sonuçları bakımından gözden geçirelim. Kopernikus sisteminin temel anlayışlarından biri doğanın yalınç, ereğe uygun, kullanışlı bir yapısı ve işleyişi olduğu düşüncesidir. Aristoteles, Ptolemaios sistemi gezegenlerin yörüngelerinden sapmalarını açıklamak için işin içine karıştırılan Epikluslar yüzünden çok çapraşık bir görünüş kazanmıştı. Kopernikus'a göre bu karmaşık tablo doğanın yalınçlığına, ereğe uygunluğuna aykırıdır. Doğa hiç de dolambaçlı yollara sapmadan öğelerini uyumlu bir biçimde birbirine bağlamıştır. Onun için nedenleri çoğaltacağımıza, azaltmaya, bütün etkileri tek bir nedene bağlamaya çalışmalıyız. Evrenin düzenini bize toplu bir bakışta kavratacak bir görüş noktası bulmalıdır. koca evreni yerin etrafında döndürmektense yer dediğimiz küçücük noktayı büyük kütlenin etrafında dolandırmak daha yalın, daha kestirme olmaz mı? Kopernikus ile yandaşlarının gözünde doğa yapısının sadeliği, basitliği sadece bir yöntem ilkesi değil, metafizik bir ilkedirdi. Onlar bu ilkeyi bir inanç gibi kabul ediyorlardı. Bunun doğru olup olmadığını araştırmayı bundan sonraki felsefe yapacaktır. Cusanus'un ileri sürüp de bir sistem olarak geliştirmediği relatiflik, görecelik de Kopernikus'un sisteminin başlıca ilkeleri arasında yer alır. Kopernikus'a göre uzay içindeki bir hareketin neyin hareketi olduğunu bize algılarımız doğrudan doğruya göstermezler. Hareket eden şey cisim de olabilir, kendimiz de olabiliriz ya da bunların her ikisi de olabilir. Başka bir deyişle, algılayan ile algılanan başka başka hızlarla ayrı doğrultularda hareket edebilirler. Nitekim yürüyen bir gemiden kıyıya baktığımızda bize kıyı hareket ediyor gibi gelir. Oysa hareket eden bizizdir. Şimdi duyumların bize gösterdiğinin tam tersini yapıp üzerinde bulunduğumuz yeri hareket halinde saysak daha yalınç, daha sade bir doğa tasarımına varmaz mıyız? Kopernikus'a göre varabiliriz. İşte onun öğretisinin başlıca amacı da budur. Böyle bir anlayışı çıkış noktası olarak aldığımızda algının gösterdiğinden daha yalın hem de doğa gerçeğine daha uygun bir görüşe varabileceğimizi matematik olarak tanıtlamaktır. Bu öğreti evrendeki nesnelerin belli bir görüş noktasından nasıl göründüklerini bir açıklama denemesidir. Bu, belli görüş noktasından kavranan tabloda evrenin gerçek görünüşüne uygundur. Bu görünüşe duyumlarla değil, duyumları düşüncenin işlemesiyle, bunlar üzerinde yaptığı bir eleştirme ile varılmıştır. Bununla Kopernikus şunu göstermiş oluyordu. Varlığın kendisi göründüğünden başka türlüdür. Nesneleri alışmış olduğumuz açının tersinden görmenin yerinde ve doğru bir anlamı vardır. Gerçi Kopernikus kendisine bu belli görüş açısını aldıran zorunluluğu temellendirmemiş, büyük bir devrim getirmiş olan öğretisinde daha birçok güçlük aydınlanmadan kalmıştır. Ama onda ilgi çekici olan güçlüklerde durup kalmaması, ileriye atılmak, devrimci bir görüşe ulaşmak yüreklilik ve özgürlüğünü kendi bulmuş olmasıdır. Onun için Rönesans'ta ondan yana olanlar hep yeni öğretiyi anlamak için insanın özgür bir ruhu olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bunlardan biri olan Reticus, araştırmak isteyen bir kimsenin her şeyden önce özgür bir ruhu olmalıdır der. Kepler'de, Galilei'de Kopernikus'un özgür ruhunu pek övmüşlerdir. Kopernikus'un bu yüreklilik ve özgürlükle ileri atılışı da baş özelliğidir. Kilisenin otoriter dünya görüşünden kurtulma, her bakımdan insanın özelliğini, özgürlüğünü elde etmesine doğru bir ilerleme olan Rönesans'ın hayat duygusuna çok uygundur.